Ayrım 11.
Bundan sonra 1945 yılına kadar okul kitapları için her yıl bir yarışma düzenlenmiş, en iyi kitap devletçe satın alınıp basılmış ve okullarda yalnız bu kitap ders kitabı olarak okutulmuştur. Yarışmada 1.'den 5.'ye kadar derece alanlara Eğitim Bakanlığı ayrı ödüller vermiş ve bunlar dışarıda basıldığı zaman yardımcı ders kitabı olarak okullarda okutulması sağlanmıştır. Bütün okul kitaplarını basabilmek için devletin elindeki matbaalar birleştirilip önemli bir döner sermaye sağlanarak Eğitim Bakanlığı'nın emrine verilmiştir. Eğitim Bakanlığı okul kitaplarını zamanında basıp hazırlayabilmiştir. Devletin eliyle basılan okul kitapları fiyat ve kalite bakımından serbest piyasa rejimine göre daha ucuz ve temiz olmuştur. Kitapların hepsi sağlam ciltler içinde piyasaya sürüldüğü için çabucak yırtılması, işe yaramaz hale gelmesi de önlenmiştir. Türkiye böylece kağıt ve mürekkep gibi dışarıdan satın alınan şeylerde tutumlu davranmış, devlet dövizini ölçüyle kullanmıştır. Devletin okul kitapları piyasasını eline alması, diğer yayın evlerini kültür kitapları basmaya, bunları dağıtmaya, bunların okunmasını propaganda etmeye çevirmiştir. Böylece halkın okuyacağı kitap sayısı bollaşmış, yerli ve çeviri eserlerin yayınlanması hızlanmıştır. Tek kitap yolu, kitap seçimi ve satımında ortaya çıkan dedikoduların ve dalaverelerin de sonunu almıştır. Ama bütün bunların yanında tek kitap usulünün önemli bir eksikliği de kendini göstermiştir. Bakanlığın hazırladığı yönetmelik, devlet kitaplarının 3 yılda bir değişmesini öngördüğü halde, bazen mali endişelerle, bazen de bakanlık, yetkili kurulların uyuşukluğu ve yeni fikir akımlarını izlemekteki tembelliği yüzünden, gerçekte bir defa kabul edilen kitap bir daha değiştirilmemiştir. Örneğin, Durkheim sosyolojisine dayanılarak yazılan sosyolojik kitabı, bir defa basıldıktan sonra hiç değişmemiş, bütün öğrenciler sosyoloji adına tek bir okulun görüşünü benimseyerek yetişmişlerdir. Bunun özellikle sosyal bilimlerde öğrencinin tek taraflı, yaratıcılıktan ve araştırma yeteneğinden yoksun olarak yetişmesinde kötü rolü olmuştur. Okul kitaplarını devletin üzerine alması, Eğitim Bakanlığı'nı dağıtım işiyle ilgilenmeye götürmüştür. Hasan Ali Yücel'in bakanlığı zamanında Eğitim Bakanlığı, İllerde kitapçı dükkanları açmak suretiyle okul kitaplarının dağıtımında karşılaşılan güçlükleri önlemiştir. Büyük illerde Eğitim Bakanlığı kendi emrinde ve kendi memurları ile idare edilen birer kitapçı dükkanı açmıştır. Bu dükkanlar hem bakanlığın yayınladığı okul kitaplarını, hem bakanlığın çevirttiği klasikleri, hem de diğer yayın evlerinin bastığı değerli kitapları satmıştır. Türkiye çok partili hayatı geçtikten sonra okul kitapları üzerindeki devlet tekeli kaldırılmış ve serbest kitap rejimine yeniden dönülmüştür. 7. Alfabe değişikliği. Türkiye Cumhuriyeti'nin giriştiği köklü devrimlerden biri, Arap alfabesinin bırakılarak yerine Roma aslından alınma bir alfabenin kabul edilmesidir. Alfabe sorununun Tanzimat devrinin eğitim güçlükleri ortaya çıkarmıştır. Bir öğrenci, yıllarca Sıbyan okulunda eğitim ve öğretim gördüğü, bir zamanda medresede okuduğu halde doğru dürüst okumayı ve yazmayı öğrenmiyordu. Oysa batıda birkaç ay okula giden herkes okuyup yazabiliyordu. Güçlüğün nedenlerini tartışırken Tanzimat aydınları eğitim ve öğretim yöntemleri, yazım kuralları üzerinde olduğu kadar Arap alfabesinin güçlükleri üzerinde de durmuşlar, bu alfabeyi öğrenmenin zorluklarına dikkati çekmişlerdir. Söz gelimi Arapça sesliler kullanılmadığı için KRK diye yazılan bir sözcük, kürek, kürk, gevrek, görek, gurk ve gürk diye okunabiliyordu. Böylece daha 1860'lı yıllarda bir eğitim sorunu olarak Arap alfabesini değiştirmek tartışılmaya başlandı. Ama hemen din ve politika araya karıştı. Kur'an Arapça yazılmıştı ve yazının kendisi bu nedenle kutsal sayılıyordu. İmparatorluğu oluşturan uluslardan çoğu Müslümandı. Böylece Arap alfabesi onları birbirine bağlamak gibi politik bir işlev görüyordu. Bunun için konu ne vakit tartışılsa gavur olmak ve imparatorluğun dağılmasını istemek gibi suçlamalar ortaya çıktı. Ama daha 1868'de iki askerin Binbaşı Ömer Bey ile Menemenlizade Tahir Bey'in Latin harflerinin kabulünden yana olduklarını biliyoruz. Dipnot 31. Levent Agah Sırrı. Türk dilinde gelişme ve sadeleşme safhaları. Ankara 1949 sayfa 174. Türkiye'ye geldikten sonra Mustafa Celaleddin Paşa adını alan Polonyalı Konstanty Borzeczki'nin 1821-1876 da oğluna yazdığı Türkçe mektuplarda Latin alfabesini kullandığını biliyoruz. Abdülhamit devrinde adı edilen politik ve dini nedenlerle kimse Latin harflerinin kabulünü açıkça destekleyememiştir. Buna karşılık Avrupa'ya kaçan Osmanlı aydınları ve Rusya Türkleri arasında konunun tartışılması sürmüştür. Dipnot 32. Tansel F. Abdullah. Arap harflerinin ıslahı belleten cilt 17. Sayı 223, sayfa 249. İsmail Gaspranski, Til Til Til, Tercüman, 1905, No 103, parantez içinde Kırım Bahçesaray. İkinci Meşrutiyet Devrimi, alfabe sorununa yeni bir görüş açısı getirmiştir. Bu görüş, Türkçülük akımından gelmektedir. Başta Ziya Gökalp olmak üzere, Türkçüler, Arap alfabesinin korunmasını istemişlerdir. Onlar için alfabe, yalnız Müslüman uluslar arasında değil, Rusya'da yaşayan Türkler arasında da en kuvvetli bağlardan biriydi. Türkçüler, bütün Türkleri bir kültür çevresinde birleştirmeyi düşününce, Arap alfabesi onları kuvvetli bir birleştirici olarak göründü. Çünkü Rusya'da yaşayan Türklerin hepsi bu alfabeyi kullanıyordu. Alfabe sorunu üzerindeki din baskısı, ikinci Meşrutiyet devrinde de sürmüştür. Bu dönemde bir dergi, Latin alfabesinin kabulünü desteklediği için kapatılmıştır. Dipnot 33. Kılıçzade Hakkı. İzmir İktisat Kongresi'nde harfler meselesi. İçtihat 1923 sayı 153, 154, 155. Böyle olduğu halde Latin alfabesinin destekleyenlerin sayısı çoğalmaktadır. Cenap Şahabettin, Kılıçzade Hakkı, Hüseyin Cahit, Celal Nuri gibi yazarlar bu desteğe katılan yeni adlardır. İkinci Meşrutiyet devrinde girişilen öğretim ve eğitim usullerindeki değişmeler Arap alfabesinin öğrenilmesini kolaylaştırdığı halde Latin alfabesi bir sorun olarak aydınları düşündürdü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması Latin alfabesi sorununu zorlaştıran etkenlerden birini ortadan kaldırdı. Osmanlı İmparatorluğu çökmüştü. Artık ortada Arap alfabesi ile birbirine bağlanması gereken bir milletler topluluğu yoktu. 1922 ve 1928 yılları arasında gerçekleştirilen reformlar ve laiklik ilkesinin yeni devletin temellerinden biri haline gelmesi, dinin hem devlet hem de toplum hayatı üzerindeki baskısını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Fikir hayatı da dinden kaynaklanan her türlü baskıdan kurtulmuştu. Aynı yıllarda Türkiye'de önemli etkisi olan Türkçülük hareketinin Latin alfabesi sorunundaki görüşlerinin değişmesine varan bazı olaylar ortaya çıktı. 1926 yılında Sovyetler Birliği Bakü'de bir Türkoloji Kongresi topladı. Kongrede Rusya'da yaşayan Türklerin Latin alfabesini kabul edip etmemesi konusu tartışıldı. Sovyetler bu konuda karar vermek için Türk Cumhuriyetlerini serbest bırakmakla beraber Latin alfabesinin Türklerce kabulüne yardım etmeye karar verdiler. Milyonlarca yeni matbaa harfi ile Latin harfli daktilo makinesi alınarak bu cumhuriyetlerdeki örgütlere dağıtıldı. Her cumhuriyette kurulan özel derneklere büyük para yardımları yapıldı. Bunun üzerine 1927 yılında Azerbaycan Eğitim Komiserliği Latin harflerinin kabulüne karar verdi. Bunu 1928'de Türkmenistan'ın, 1929'da Kırgızistan'ın, aynı yıl Tatarların ve gene 1928'de Özbekistan'ın aynı yoldaki kararları izledi. Rusya Türkleri arasında gelişen bu hareket Anadolu'daki Türkçü çevrelerde ilgiyle izleniyordu. 1926'da Anadolu'daki Turancı liderlerden biri Ayaz İshaki şunları yazıyordu. Birkaç ay sonra Bakü'de toplanacak olan kongrede Latin alfabesi kabul edilir de Rusya Türkleri arasında uygulanırsa bizim Anadolu Türklerinin önünde de gayet önemli milli bir kültür meselesi çıkacaktır. Bu, büyük Türk milletinin ikiye bölünmesi, istikbalde birbirini anlamaması meselesidir. Dipnot 34. Ayaz İshaki, Arap ve Latin harfleri, Türk Yurdu, 1926, No 16, sayfa 427. Bir Azeri yazarının belirttiği gibi, Anadolu'da bulunan bu kaygı Rusya Türkleri arasında da görülmektedir. Eğer Azeriler Latin alfabesini kabul ederse İstanbul'da çıkan bir kitabı okuyamayacaktır. Bu Türk memleketleri ve Müslümanlar arasındaki bağların kopması demektir. Rusya'daki Türklerin Latin alfabesini kabule karar vermesi her iki taraftaki Türkçü çevrelerde görülen bu kaygıyı ortadan kaldırdı. Daha Bakü Kongresi devam ederken bile Anadolu Türklerinin burada verilen karara ilgisiz kalamayacağı ve er geç onların da kongre kararlarını izleyeceği Batılı Türkologlar tarafından ifade edilmişti. Menzel diyor ki, Anadolu Türkleri diğer kardeşlerinin kaderine genellikle ilgisiz kalmamıştır. Onun için kongrenin kararlarının onları da bu yola iteleyeceği düşünülebilir. İstanbul basınının daha şimdiden Bakü Kongresi'nin kararlarını hararetle alkışladığını öğrenmiş bulunuyorum. Dipnot 36. Menzel Theodor. Der Türkologische Kongress in Bakü. Der İslam. 1927. Volume 16. Page 202. Bakü Kongresi kararlarının Mustafa Kemal'i nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Onun Latin harflerini kabulü için bu kongreden evvel de bazı fikirleri vardı. Ancak Mustafa Kemal'in çevresindeki aydınlar arasında destekçileri bulunan Türkçülerin Bakü Kongresi kararından sonra Latin alfabesine karşı çıkmaktan vazgeçtikleri söylenebilir. Böylece Ankara'da Latin alfabesi için daha uygun bir ortam hazır olmuştur. Tıpkı bunun gibi Türkiye'nin Latin alfabesini kabul etmesi de öteki Sovyet Türkleri arasındaki kararsızlığın ortadan kalkmasına yardım eylemiştir. Bu yeni gelişmeler Latin alfabesine karşı duyulan direnmeyi Türkiye'de tümden ortadan kaldıramamıştır. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde iki amele temsilcisinin Latin alfabesinin kabulü için verdikleri önerge, Kongre Başkanı Kazım Karabekir'in sert bir çıkışı ile reddedilmiştir. 1924 yılında Vasıf Bey'in yaptırdığı bir anket, öğretmenlerden %96'sının Latin alfabesine karşı olduğunu göstermiştir. Başta Başbakan İsmet Paşa olmak üzere bütün hükümet örgütü ve bürokrasi Latin harflerine karşıdır. İsmet Paşa yazıyı değiştirme meselesinde kolay sarsılmaz bir direnme gösterdi. Yazı değişince hükümet bütün askeri ve mülki daireleri ile Darülfünun'un bütün fakülteleri ile basın ve matbaalar dağı gibi başbakanın karşısına dikilmiş duracaklardı. Dipnot 37. Emre Ahmet Cevat. İki Neslin Tarihi. İstanbul 1960. Sayfa 325. Bununla beraber İnönü sonradan fikrini değiştirmiş, yeni alfabenin en içten destekleyicilerinden biri olmuştur. Üniversite hocaları ve bu arada Fuat Köprülü, Latin harfleri kabul edilirse protestolarını göndermek için bir tek satır yazmayacaklarını, kalemlerini kıracaklarını açıklıyorlardı. Mustafa Kemal'in partisi olan CHP'nin yayın organları bile Latin alfabesini destekleyen yazıları basmıyordu. Akşam ve Cumhuriyet gazeteleri bir yana, geri kalan basın mali kaygılar nedeniyle Latin alfabesine karşı geliyordu. Eğitim Bakanlığı'nın en yüksek kurulu Talim Terbiye Heyeti Dairesi Latin alfabesinin kabulüne karşıydı. 1927 yılının Haziran'ında uygun vaktin geldiğine karar verilerek Mustafa Kemal Eğitim Bakanlığı'ndan Latin alfabesinin kabulü için gerekli hazırlıkların yapılmasını ister. Eğitim Bakanlığı üyelerinin çoğu Mustafa Kemal tarafından seçilen bir komisyon kurarak çalışmalarına başlar. Mustafa Kemal'in kararını Dr. Kühne'nin Türk eğitimi için hazırladığı rapordaki bir tavsiyenin etkilediği söylenebilir. 1926 yılında verilen bu raporda deniliyor ki, okuyup yazma öğrenmek için oldukça uzun bir zaman harcanması gerektiği dikkat çekilmiştir. Yazı tekniği yalnız öğretim meselesi olmayıp aynı zamanda birinci derecede bir uygarlık meselesidir. Türkler de kendilerine oldukça yakın olan Macar ve Fin lisanlarında yapıldığı gibi bir transkripsiyon kabul ederek hiç şüphesiz Batı uygarlığına katılmak işini kolaylaştırmış olurlar. Dipnot 38. Kühne, Mesleki Terbiyenin İnkişafına Dair Rapor. İstanbul, 1939, sayfa 9. Kühne'nin görüşü Mustafa Kemal'i etkilemiş olmalı ki, Kühne'nin öğüdünden kısa bir zaman sonra onun Macar alfabesini incelemeye başladığı görülür. Onun bu ilgisi duyurulur duyulmaz Latin alfabesini tutan basın kampanyası birdenbire alevlenir. Mustafa Kemal'in kararını memlekette okuyup yazma bilenlerin oranının %6 olması kolaylaştırmıştır. Büyük çoğunluk Nasıl olsa Arap alfabesini de bilmiyordu. Dipnot 39. M. Şekip, Latin harfleri. Vakit 22.928'den naklen. The Turkish Press, Beyrut, 1937, page 87. Eğitim Bakanlığı'nda kurulan Dil ve Alfabe Komisyonu, kısa zamanda yeni Türk alfabesinin esaslarını hazırlayarak Mustafa Kemal'e sunar. Mustafa Kemal, İstanbul'da iki ayrı toplantıda yeni alfabeyi halka ve aydınlara açıklar. Kendisi yeni alfabenin öğretilmesi için baş öğretmenlik yapmaya başlar. Böylece ciddi bir kampanya açılır. Gazeteler başlıklarını yeni harflerle vermeye, ilk sayfalarında alfabe dersleri yayınlamaya girişirler. Mustafa Kemal köy kent dolaşarak okullarda, kahvelerde, meydanlarda, kara tahtanın başına geçip vatandaşlara alfabe dersi verir. Devlet daireleri, hapishaneler, ordu, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Ocakları yeni harflerin öğretilmesi için kurslar düzenler. İlk 4 ay içinde 5000 öğretmen yeni alfabeyi öğrenerek yeni kursların idaresini üzerlerine alırlar. Bütün memleket büyük bir okula döner. Bu aylarda Anadolu'da dolaşan bir Fransız yazarı izlenimlerini şöyle anlatmaktadır. Ankara'dan Diyarbakır'a, Sivas'tan Konya'ya kadar gittim. Hemen her köyde ve kasabada durdum. Büyük bir halk kitlesinin gayretine yakından tanık oldum. Gençlerin ve ihtiyarların yeni yazıyı öğrenmek için gösterdiği gayret pek dokunaklıydı. Diyarbakır'da genç bir bahçıvana ders verdim. Bu genç benimle buluşmak ve yeni yazıyı öğrenmek için her gün tam 2 saatlik yol yürüyordu. Dipnot 40. P.T.R. Eugene, A Le Mémoire de Atatürk, Türk Tarih Kurumu, Belleten, Cilt 3, Sayfa 175. 1928 yılının sonbaharında yalnız öğretmenlerin idare ettikleri kursların sayısı 5500'ü bulur. Bu kurslara 220 bin öğrenci kaydolur. Devlet matbaası birdenbire işe yaramaz hale gelen okul kitaplarını basabilmek için yeni makineler getirir. Aynı yılın Ekim ayı içinde ilk ve ortaokulların bütün kitapları yeni yazı ile basılarak okullara dağıtılır. 1-11-1928'de Latin harflerinin kabulü hakkındaki kanun meclisten geçer, kanun eski yazının tümden terk edilmesi için bir yıllık geçiş zamanı bırakmıştır. Ama buna bile gerek kalmaz. Çünkü daha kanun kabul edilmeden güçlüklerin büyük kısmı ortadan kaldırılabilmiştir. 8. Millet Mektepleri ve Halk Eğitimi. Latin alfabesinin kabulünü Türkiye'de geniş bir eğitim seferberliği izler. Eğitim Bakanlığı yani Millet Mektepleri adı altında kurslar açarak yeni yazıyı okul dışında kalan vatandaşlara öğretmeye girişmiştir. 1929 yılında başlayan Millet Mektepleri iki kurs şeklinde örgütlenmişti. A ve B adı verilen kurslar 4'er aylıktı. A kursuna hiç okuyup yazması olmayanlar, B kursuna biraz okuma yazma bilenlerle eski yazıyı öğrenmiş olanlar devam edecekti. Okul binası bulunan şehir ve kasabalarda kurslar okul binalarında idi. Okul bulunmayan yerlerde kurslar geziciydi. Uygun bir odada veya açık havada çalışacaktı. Kabul edilen bir kanunla 15 ile 45 yaş arasında bulunan ve okuyup yazması olmayan kadın erkek bütün vatandaşlar bu kurslara devama zorunlu kılındılar. Kurslar 45 yaşını geçenler için de zorunlu değildi. Fakat isterlerse onlar da bu okullara devam edebilirlerdi. Kursları öğretmenler idare ediyor ve hizmetlerine karşılık maaşlarından ayrı ücret alıyorlardı. İlk açıldıkları yıl 500.000 vatandaş bu kurslara devam ederek okuma yazma öğrendi. Bu okullar yalnız yazmayı ve okumayı öğretmiyor, vatandaşlara basit hesap ve sağlık bilgileri veriyor ve iyi bir vatandaş olmak için gerekli medeni bilgileri de öğretiyordu. Eğitim Bakanlığı bu kurslar için özel alfabeler, yalın ve iri yazılı okuma kitapları bastırdı. Ayrıca kursu bitirenlerin öğrendiklerini unutmaması için haftalık bir halk gazetesi yayınlanmaya başladı. Gerek kitaplar, gerek gazete kurs öğrencilerine parasız veriliyordu. Özel yayın evi sahipleri de basit kitaplar ve resimli magazinler basarak bakanlığın yayınlarını desteklediler. Böylece ilk 5 yıl içinde okullar 1,5 milyona yakın yetişkine okuma ve yazma öğretti. 1932 yılından sonra millet mektepleri hızını kaybetti. O yıl bunlardan mezun olan vatandaşların sayısı ancak 40 bin etrafındaydı. Aşağıdaki tablo çeşitli yıllarda bu okulları bitiren vatandaşların sayısını göstermektedir. Dipnot 41. Aykut Selim Sabit. Rakamlarla İktisadi ve İçtimai Türkiye. Cilt 6. Türkiye Kültür Hareketleri. Ankara 1945. Yıl 1928-29. Erkek 397.476. Kadın 199.544. Toplam 597.010. Yıl 1929-30. Erkek 180.255. Kadın 82.168. Toplam 262.423. Yıl 1930-31. Erkek 144.446. Kadın 43.865. Toplam 188.311. Yıl 1931-32. Erkek 85.120. Kadın 23.350. Toplam 108.470. Yıl 1932-33. Erkek 75.753. Kadın 15.142. Toplam 90.935. Yıl 1933-34. Erkek 35.183. Kadın 5.668. Toplam 40.851. Yıl 1941-42. Erkek 11.972. Kadın 2.113. Toplam 14.085. Türkiye'de halk eğitimi, millet mektepleri çalışmalarından önce de gerek Eğitim Bakanlığı'nı, gerek diğer kültür kuruluşlarını uğraştırmış, bu alanda çeşitli çalışmalarda bulunulmuştur. Halk eğitiminin önemine daha 1914 yılında verdiği bir konferansla İsmail Hakkı Baltacıoğlu dikkat çekmiştir. Bu konferans yalnız öncülük bakımından değil, konuyu doğru ortaya koyması bakımından da dikkate değer. Baltacıoğlu'nun esas fikri şudur. Halkın eğitimi ailede, sokakta, camilerde ve kahvelerde etkileniyor. Buralar halkın eğitimini bozuyor. O halde düzeltilme işi de buralardan başlanmalıdır. Halkın günlük hayatını saran bu çevre düzelmedikçe onun eğitiminin düzelebileceğini sanmak yanlıştır. Dipnot 42. İsmail Hakkı. Terbiye-i Avam. İstanbul 1914. Parantez içinde 1330. Türk Ocağı Konferansı. Sayfa 13. Cumhuriyetin ilanından sonra Eğitim Bakanlığı halk eğitimi alanında ciddi bir çalışma gösterememiştir. Bakanların zaman zaman örgütlere yolladıkları belirsiz önergeler dosyalarda küflenmekten ileri gitmemiştir. Buna karşılık öğretmen birlikleri, Türk Ocakları ve ordu halk eğitimi alanında dikkate değer çalışmalar yürütmüştür. Türk Ocakları 2. Meşrutiyet devrinden kalan kültür örgütleridir. İlk defa Cenevre'deki Türkler arasında açılmış, bunu 1911'de İstanbul'daki açılan şube izlemiştir. Türk Yurdu adında bir yayın organına da sahip olan ocaklar, Türkçülük hareketinin öncülüğünü yapmaktadır. Daha 1917 yılında yalnız İstanbul'da 1800 üyesi bulunan Türk ocaklarının büyük kentlerin aydın çevrelerinde önemli etkisi olduğu söylenebilir. Ocakların pan-Türkist ve pan-İslamist ideolojileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçilik anlayışını uzlaşmamakla beraber Türk ocakları 1932 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1927 yılında nizamnamelerinde bir değişiklik yapılarak çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hudutları ile sınırlamış oldukları halde 1932 yılında Mustafa Kemal'in isteği ile kapanmışlar ve yerlerini halk evlerine bırakmışlardır.